Evet, teşekkür ederim. Saliha'nın dediği gibi bu hafta yeni bir vaaz serisine başlayacağız. İyi ki de bugünkü vaaz oluyor. Bu Galatyalılar mektubunu çalışacağız. Ve dua etmek istiyorum. Rab, bu vaaz serimiz ile kilisemize esenlik ve bereket sağlasın. Amin. Geçen hafta Luka kitabını okurken İsa'nın ölümü ve dirilişiyle bize bahşedilen lütuf ve çarmıhın anlamı üzerine konuşmuştuk. Orada İsa'nın çarmıhtaki işinin kurtuluşu sağlamak için tek yol olduğunu ve hiç kimsenin yapacağı ya da yapmayacağı bir işle buna katkı veremeyeceğini görmüştük. İsa çarmıhta ölmek üzereyken kendisini kabul eden hayduta, "Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," demişti. Bu ayeti açıklarsak aslında İsa adama, "Sen bana iman ederek aklandın. Suç işlediğin halde benim lütfum ile senin günahlarının bedelini çarmıhta ben ödediğim için kurtuluşa kavuştun," dedi. Hristiyan inancının beş temel direğini hepimiz biliyoruz ama şöyle bir hatırlayalım. Birincisi, sadece ve sadece, yalnızca ve yalnızca kutsal kitabın yetkisi. Birinci madde. İkinci madde, sadece ve sadece, yalnızca ve yalnızca Tanrı'nın yüceliği. Üçüncüsü, sadece ve sadece, yalnızca ve yalnızca Mesih'in işi ile kurtuluş. Dördüncüsü, sadece ve sadece, yalnızca ve yalnızca lütufla kurtuluş. Ve beşincisi, sadece ve yalnızca iman ile aklanma. Bu beş madde Hristiyan inancının ana çizgilerini ya da temelini anlatır bize. Buradaki son üç maddenin İsa'nın çarmıhta kendisine iman eden suçluya verdiği vaat olduğunu görüyoruz aslında. Son üç madde, Mesih'in işiyle kurtuluş, lütufla kurtuluş, iman ile aklanma. Bu Luka'nın bu Luka kitabındaki bu ayet, yani Mesih'in "sen benimle birlikte bugün cennette olacaksın" sözünün geçtiği ayet aslında bu son üç maddeyi içeriyor. O vaadi içeriyor. İşte Galatyalılar mektubu bu üç maddeyi ya da İsa'nın çarmıhtaki suçluya söylediği bu sözü ayrıntılı bir şekilde ele alan bir mektuptur. Yani bunu açıyor ve bunun üzerinde fikir yürütüyor. Bu öğretişi genişletiyor. Özetle söylersek, Paulus Galatyalılar mektubunda Hristiyan inancında kurtuluşun bu üç maddeyle, yani Mesih'in çarmıhtaki işi, lütuf ve imanla aklanma, üç maddeyle açık, yalın ve basit bir şekilde mühürlendiğini, sabitlendiğini, bu maddelere bir şeyler eklemenin yanlış olduğunu, böyle öğretenlerin sahte öğretmenler olduğunu söyleyerek, hatta biraz da sert bir dille Galatya halkını ve aslında bugün için de bizleri uyarır bu mektupta. Paulus mektuba her zaman yaptığı gibi selamlarla başlar. Bu bir ve ikinci ayet şöyle: "İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih Ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben, Paulus'tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya'daki kiliselere selam. Paulus aslında birçok mektubunda gördüğümüz gibi başlarken Tanrı tarafından elçi olarak atandığını belirterek başlıyor. Ama burada bir farklılık yapmış. Özellikle üstüne bastırmış. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil diye eklemiş. Bunun nedeni bu mektupta ilerleyen bölümlerde göreceğimiz gibi bazı sahte öğreti yayanların yaptığı iddialar. Onlar Pavlus'un İsa'nın gerçek öğrencisi olmadığını iddia ederek yetkisiz olduğunu da ileri sürmüşlerdi. Böylece onun öğrettiklerini çürütmeye çalışmışlardı. Bu Yahudi kökenli imanlılar diyelim artık onlara. Kendilerinin ise Yeruşalim'den geldiklerini ve oradaki kiliseden yetki aldıklarını ve bazı Yahudi geleneklerinin özellikle sünnet ve şabat gibi kurallarına uymak gerektiğini ancak böylece imana iyi işlerin eklenmesiyle cennetin hak edilebileceğini öğretiyorlardı. Paulus ise İsa'nın müjdesinin tek olduğunu, başka müjde yayanlarının Tanrı'nın laneti altında olacağını ifade ettikten sonra kendisinin bu müjdeyi hiç kimseden öğrenmediğini, doğrudan İsa'dan vahiy yoluyla aldığını hatırlatarak devam eder mektuba. Elçilerin İşleri kitabında bu Pavlus'un nasıl İsa tarafından atandığını ve ona nasıl bir şekilde İsa'nın ulaştığını biliyoruz. Oradan okuyoruz. Mektubu okumaya devam edince Yeruşalim'deki önderlerin de Pavlus'u kabul ettiklerini, dolayısıyla onlarla kendi öğretilerinin aynı olduğunu anlatıyor. Vaaz serimizde diğer vaizler bu öğretiler hakkında bölüm bölüm paylaşacaklar. Ben onlara çok fazla girmeyeceğim. Ama şunu belirtmeliyim. Galatyalılar mektubunu okuduktan sonra ve İncil'de Pavlus'un imanla aklanma ve lütufla kurtuluş öğretisinin baskın bir şekilde öne çıktığını gördükten sonra ki bunu görüyoruz yani yeni anlaşmanın en büyük bölümü Pavlus'un bu öğretisini anlattığı mektuplardan oluşuyor. En çok şey orada. Bunu gördükten sonra şöyle düşünebilirsiniz. Bu iman artı işler öğretisinin silinip gittiğini, gerçek müjdenin onlar karşısında kesin bir zafer kazandığını düşünebilirsiniz. Fakat ne yazık ki tarih ve bugünkü gerçekler öyle olmadığını gösteriyor. O günlerde başlayan bu iyi işler tartışmaları 2000 yıldır günümüze kadar devam ediyor. Aslında insanın iyi işler yaparak kurtuluşa erişmesi düşüncesi, insan iradesini yücelterek Tanrı'nın yüceliğine gölge düşürmektedir. Sadece bu bakımdan bile az önce saydığımız beş temel inancın ikinci maddesine yani Tanrı'nın yüceliğine ters düşer. Az önce de dediğim gibi Pavlus'un yasa öğretmenlerini kiliseyi tekrar rahatsız etmeyecek şekilde bir yenilgiye uğrattığını düşünebilirsiniz. Böyle bir sonuca varabilirsiniz. Halbuki dediğimiz gibi yasaya bağlılık Hristiyan dünyasında öyle önem kazanmıştır ki birçok kişi Hristiyanlığın aslında yasaya bağlılık olduğuna inanmaktadır. Evet, yasa bağlıları halen aramızdadır. Bunu yaşadım ben. Bir gün bir imanlı kardeşim, ben eski ahitçiyim demişti bana. Ben de ona o zaman sen Yahudi misin diye sormuştum yani. Çok böyle naif bir şekilde. Başka zaman başka biri de ne yani? Sadece imanla nasıl kurtuluş olur ya? Yani iyi işler yapmayanlar da sadece imanlı oldukları için cennete mi gidecek diye sormuştu böyle orta yerde. Ben cevap vermedim. Andy Makkalık vardı ve o zaman cevap verdi ona. Yani böyle gerçekten. Mesih'in hizmetçileri olduklarını söyleyip de yani şimdi bunu öğretenlere birazcık gelelim. Mesih'in hizmetçileri olduklarını söyleyip de örneğin kilise üyesi olma ya da vaftizin kurtuluşu için zorunlu olduğunu, yasanın imanlının yaşam kuralı olması gerektiğini, imanla kurtulmakla birlikte işlerimizle bunu devam ettirmemiz gerektiğini öğretenlere başka ne ad verebiliriz? İnsanlarca atanmış özel giysili rahipleri, işlemeli taşlarla yapılan tapınaklara benzer binaları ve ayrıntılı adetleri ve oruç günlerinin takvimlerini kabul etmemiz istendiğinde bu Hristiyanlığa sokulmak istenen Yahudilik de değil de nedir? Bazı insanlar İsa'ya iman ettikleri halde onun sağladığı özgürlüğü eksik bulup yasanın altında olmak istiyorlar zannediyorum ki yani. Bu onlara yetmiyor. Bu durum içlerindeki öfkeli, cezalandıran Tanrı imajından kaynaklanıyor olabilir. Evlatlarını canı bahasına seven baba Tanrı düşüncesi onları tatmin etmiyor olmalı. Oysa bu yaklaşım Hristiyanlık inancına hiç uymaz. Bu yüzden mesela imanlılar sonunda eğer kurtulmak isterlerse Şabat gününü tutmalıdır dediklerinde bu durum Galatyalıların sapkınlığı değil de nedir? Bugünkü yasacılar müjdeyi duyurmaya genellikle Mesih'e iman aracılığı ile kurtuluşu kabul ederek başlıyorlar. Kutsal yazılara çok önem veriyor gibi gözükürler. Ancak çok geçmeden izleyicilerini özellikle Şabat günüyle ilgili emirle Musa'nın yasasının altına sokmaya çalışırlar. Pavlus'un Mesih inanlısının yasaya karşı öldüğüne ilişkin açık öğretisinin ışığında bunu nasıl yaparlar? Galatyalılardaki açık ifadeleri nasıl görmezden gelirler? Bunun yanıtı bu öğretiyi yayanların ahlaksal yasa ile geleneksel yasa arasında bir ayrım yapmalarıdır. Ahlaksal yasa 10 buyruktur derler. Geleneksel yasa ise Tanrı tarafından işte verilen temiz olmayan yiyecekler, cüzzam, kurbanlar, şunlar bunlar falan gibi düzenlemeleri kapsar diye anlatırlar. Ahlaksal yasanın hiçbir zaman iptal edilmediğini öne sürerler. Elbette 10 emir yani ahlak yasası dediğimiz şey Tanrı'nın sonsuz gerçeğinin bir ifadesidir. Puta tapma, adam öldürme ya da zina her zaman Tanrı'nın yasasına aykırı olacaktır. Burasına biz de katılıyoruz. Evet, onlar şöyle söylerler. Geleneksel yasa ise Mesih'le ortadan kalkmıştır derler. Dolayısıyla Pavlus Mesih inanlısı yasaya ölmüştür dediği zaman bu geleneksel yasaların iptal edildiğini söylemektedir. Onu kastediyor derler. O zaman ahlaksal yasa hala geçerli olduğuna göre Mesih inanlıları ona uymak zorundadırlar diye ısrar ederler. Bu onların Şabat gününe uymaları ve bugün de çalışmamaları anlamına gelir. Roma Katolik Kilisesi'nin papalarından birinin kutsal yazıyı çiğneyerek Şabat gününü cumartesiden pazara dönüştürdüğünü iddia ederler. Oysa gerçek farklıdır. Mesih inanlıları herhangi bir papanın kararı nedeniyle haftanın ilk gününe dönüş yapmamışlardır. Rabbin gününü özel bir şekilde tapınma ve hizmete ayırmamızın esas nedeni kurtarış işinin tamamlandığının bir kanıtı olmasıdır. Rabbin o gün dirilmiş olmasıdır. Ayrıca ilk öğrenciler haftanın birinci günü Rabbin ölümünü ilan etmek için ekmek bölmek amacıyla bir araya geliyorlardı. Bu elçilerin işlerinden hatırlıyoruz. Pazar günü Mesih inanlıların Rabbin kendilerine sağladığı kazançtan ondalık sunmaları için Tanrı'nın belirlediği bir gündür. Dahası kutsal ruh da cennetten yeryüzüne haftanın ilk günü gönderilmiştir. Mesih inanlıları Rabbin gününü bir kutsallaşma aracı ya da cezalandırılma korkusu ile bu nedenle kutlamazlar. Ancak canlarının kurtuluşu için kendini feda etmiş olan Mesih'e sevgiyle bağlı olduklarından bu günü özel bir gün olarak ayırırlar. Hem de aslında Pavlus ahlaki ve geleneksel yasa arasında bir ayrım yapmamaktadır. Tersine yasanın bir bütün olduğuna ve yasanın tamamına uymadan aklanmaya çalışanlar üzerinde lanet olduğunda ısrar eder. Ayrıca eski anlaşmada Şabat gününü bozmanın cezası ölümdü. Ancak bugün imanlıların Şabat gününe uymasını söyleyenler gerekli cezayı uygulayamazlar. Böylece yasaya saygısızlık etmekte ve yasanın istediklerinin karşılanmasında ısrar etmeyerek yasanın otoritesini yıkmaktadırlar. Kendi söyledikleri, öğrettikleri şeye karşı bir pozisyon almaktadırlar. Yani bu anlamda söyledikleri aslında şudur. Bu Tanrı'nın yasasıdır ve siz onu yerine getirmek zorundasınız ama eğer yapmazsanız hiçbir şey olmaz. Yani öyle demiş olurlar. Bu bir paradoks olarak böyle kalır gider. Son olarak imanlının yaşam kuralı yasa değil Mesih'tir. Bu cümleyi açarsak imanlı yasaya karşı ölüdür. O artık yeniden doğmuş ve Mesih'te yaşamaktadır. Hem de onun artık yasaya ihtiyacı yoktur. Tanrı'nın buyruklarını yasaya şeklen uyarak değil, değiştirilen yüreği ve aldığı kutsal ruhun yardımıyla sevgiyle ve arzuyla yerine getirmektedir. O, yasaya uymanın ödülünü Mesih'e iman ettiği anda peşin olarak almıştır. Önceden almıştır. Şimdi yaptığı, kendi iradesiyle asla kazanamayacağı kurtuluşu Mesih'in sevgisi ve fedakarlığı sayesinde aldığını bilerek Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmektir. İsa Mesih ile değişen Tanrı'nın günahla ilgili düşüncesi değildir. Tanrı her zaman günahtan nefret etmektedir. Günahı hafife almayı düşünmez Tanrı. Dolayısıyla kurtuluş paradigmasıdır. Eski anlaşmaya göre yasayı tam olarak yerine getiren kişi sonsuz ölümden kurtulacak ve cennete kavuşacaktır. Oysa yeni anlaşmada Mesih'e iman ederek aklanır ve kurtulmuş olursunuz. İyi işler sizin değiştirilen yüreğinizin ürünüdür, doğal sonucudur artık. Bakış açısı değişmiştir. Şimdi bir örnek anlatmak istiyorum, bir örnek vermek istiyorum. Tabii ki kendim üzerinden yapacağım. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Müslümanlar için oruç tutma zamanı Ramazan başlıyor. Bundan tam 35 yıl önce 35 yıl önce eşimle yeni nişanlanmıştık. Ve yine böyle bir Ramazan başlangıcıydı. Eşimin babası yani koyu bir Müslüman olduğu için onu bir ziyarete gittiğimde bana sormuştu. Yanında böyle arkadaşları da vardı. Oruç tutuyor musun diye sormuştu. Şaşırdım ve biraz da kızdım aslında. Hani neden bana böyle bir soru soruyorsun diye. Tutmuyorum dedim. Onu utandırmış oldum. Çünkü onların dünyasında oruç tutana kız vermek bir utanç olabilir. Bunu gururlu ve kibirli olduğum için yapmıştım aslında. Yani şöyle, yani sen kimsin ki bana böyle bir soru sorabilirsin? Neden böyle bir soru soruyorsun? O halde sonuçlarına katlan işte. Gururla, gurur yüzünden yalan söylememiştim. Yani 35 yıl önce yaptığım şeyde yalan söylememe konusunda beni motive eden şey gururumdu. Bugün de yalan söylemiyorum. Yalandan nefret ediyorum. Ama artık motivasyonum farklı. İsa'yı sevdiğim için, İsa yalandan nefret ettiği için ve ben de ona benzemek istediğim için yalan söylemiyorum. İşte imanlının yasa karşısındaki durumu böyle bir şeydir. Mesih'in yürüdüğü gibi yürümeliyiz. Bu yasanın ölçülerinden çok daha yüksek bir ölçüdür. Kutsal yaşamlar sürmek için kutsal ruhun gücüyle güçlendirildik. Mesih'e duyduğumuz sevgi nedeniyle kutsal yaşamlar sürmek istiyoruz. Yasanın istediği doğruluk doğal benliğin gücüyle değil, ruhun gücüyle yerine getirilir. Böylece yasacılık ve kurtuluş için iman artı işler öğretisi kutsal yazı ile doğrudan çelişmektedir. Ve açıkça Tanrı sözünün lanetlediği farklı bir müjdedir. Evet. Rabbin sağladığı lütfa hamdlar olsun. Bizim yapamadığımız bir işi bizim için, bizim yerimize yaptığı için hamdlar olsun. Ve günahlarımızın utancından ve cezasından bizi kurtardığı için ona hamdlar olsun. Amin.